Bu ana ta genç kızlığından bu yana duyguları derinden derine ve yavaş yavaş kızışan bir insandı. Öyle her gördüğü erkekte gözü ve aklı kalan kadınlardan değildi. Tersine, gençliğinde bile gönlü içinin ta derinliklerine gömülü, son derece utangaç birisiydi. Dünya evine girene değin, kendi başına olduğu zamanlar bile erkeklere sadece erkek oldukları için kafasını yormuş değildi. İçinden bazı şiddetli, garip arzular fışkırdığı zaman bile durup "Bunlar nedir, niyedir?" diye sorup sual etmeden elindeki işi bitirmeye bakar ve isteklerine sabırlı, bekleyen bir sessizlik içinde katlanırdı. Ancak evlenip de erkeği bütün anlamıyla tanıdığı zaman kendi isteklerinin, duygularının aslını, esasını yavaş yavaş anlamaya başladı. Öyle ki erkeğine kızıp söylendiği zamanlar bile onsuz olamayacağını çok iyi bilirdi. Hatta bazen istekleri içinde fırtına bulutları gibi derin, sabırsız kümelenir, taşar ve sonunda sevdiği adama karşı sebepsiz bir öfke olur çıkardı. Bu öfke anca erkeğiyle sarmaş dolaş olduğu zaman dağılırdı. O zaman kadın en eski, en basit yoldan rahatlar, yine yatışırdı. Bütün buna rağmen erkeği hiçbir zaman ona yetmezdi. Tek başına dünyada yetmezdi ona erkek. Onun doyması için erkekten gebe kalması ve içinde bir çocuğun canlanıp büyümesi şarttı. Erkekle arasında geçen sevişme hareketi ancak bu şartla tamamlanmış olurdu. Ve kadın karnında çocuk taşıdığı sürece varlığında bir bütünlük duyarak mutluluktan başı bulutlarda gezerdi. Çocukları ayaklarına dolaştığı, öteberi için ağlayıp zırladığı ya da çocukluk gereği huysuzluk ettiği zaman ana gerçi öfkelenip bağırırdı. Ama yeni bir can taşıdığını gösteren belirtiler bulunduğu sürece vücudunda tatlı bir hoşnutluk duyardı. İyi yemiş, dinlenmiş, uykusunu almış da bedeninin artık hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış gibi bir duygu. Ta eskiden beri çocukları işte böyle severdi ana. Kızgınlığında bu köyceğizden pek az büyük bir köyde babasının evindeyken de öyleydi. Babasının evi çocuk doluydu. O en büyükleri olduğundan kardeşlerine bir ikinci ana gibiydi. Bütün gün onlara bakmaktan yorulduğu zaman ayaklarına dolaştıkları için onlara çekilin diye bağırdığı zaman bile onlardan utanç getirmezdi. Çocukların küçücük oluşu karşısında yüreği çok geçmeden yufkalanıverirdi. En sevdiği şey ister kendi kardeşi olsun ister komşu çocuğu bir küçük yavruyu bağrına basmak. Uzun uzun derin derin koklamak, okşamak. Çünkü kucağında küçük bir çocuk tutmak ona kendinin de pek iyi anlayamadığı derin, ateşli bir zevk verirdi. Küçük olan kendi eline bakan her şey yüreğine dokunurdu. Baharın yumurtadan çıkan civcivlere, ördek yavrularına bayılırdı. Bir kuluçka herhangi bir sebeple yavrularını daha yumurtadan çıkmamışken bırakır giderse ana bu yumurtaları alıp bir torbaya koyar, torbayı kendi boynuna asar ve yavrular yumurtadan çıkana değin kendi sıcacık teninin yanında taşırdı onları. Küçük ipek böceklerine bakmakta en çok özen gösteren ve onların büyümesinden en çok zevk alan da oydu. Böcekleri daha küçükken canlı birer iplik parçasından farksızken alır, onların irileşip şişmanlamalarına tanık olurdu. Sonra böcekler kozalarını delip kelebek olarak çıktıkları, kelebekler çiftleştikleri zaman onların aranışlarını, doyuşlarını bu kız kendi bedeninde duyardı sanki. Bir seferinde baba evinin bütün çocuklarının büyüyüp bebeklikten çıkmış oldukları, kendinin de evlenmeye hazırlandığı sıralarda öyle bir şey olmuştu ki kıza o zamana dek hiçbir erkeğin vermemiş olduğu büyük bir heyecan vermişti. Komşularının henüz yürüme çağına gelmemiş olan küçük bir oğlu vardı. Tombul, yuvarlacık bir şeydi bu oğlan. Ablası onu bütün yaz çırılçıplak bir bez parçasıyla sırtına bağlamış, hep öyle taşımış durmuştu. O zaman kendisi evlenmek üzere olan ana, bazı çocuğu bağını çözüp ablasından alırdı. Bir zaman için yükünden kurtulduğuna sevinen küçük kız da hemen oyuna dolaşırdı. Zamanla ana her gün bu ayın 14'ü gibi tekerlek yüzlü oğlancığın yolunu gözler ve onu bütün öteki köy çocuklarının hepsinden daha çok sever oldu. Gözdesiydi bu yavru onun. Genç kız onu kucağında tutup o tombul avuçlarının içini koklamaktan, o şişman yanaklarına küçücük gül gibi pembe ağzına dokunmaktan büyük zevk alırdı. Bebeciği kalçasının üstüne yerleştirip kolunun altına alır ve nereye gitse yanında taşırdı. Kendi anası bazen, "Bu nasıl iş? Kendi evimizin çocuklarına doyamadın mı ki ben doğurmaktan kesilince gidip başka çocuk arayasın?" derdi de genç kız gülerek cevap verirdi. "Ben çocuğa hiç doyamayacağım galiba." Çok geçmeden kendi de farkında olmaksızın bu oğlancık genç kızın içinde o zamana değin bilmediği bir istek uyandırmaya başladı. Her kadın gibi o da eskiden beri oğlan anası olmayı ister ve bir gün evlenince oğlanlar doğuracağını doğal sayardı. Ama bu güleç yüzlü, gürbüz çocuğun uyandırdığı arzu yalnızca oğlan çocuk anası olmaktan daha ileri bir şeydi. Bebecik önceleri onun için bir oyuncaktan ibaretken sonraları daha ciddi bir şey, bir gizli, ateşli tutku olup çıkmıştı ki bunun iç yüzünü ana kendi de anlayamıyordu. Şimdi çocuğu kucağına aldığı zaman bir bahane uydurup yalnız başına bir yere gitmeyi huy edinmişti. Bebeciğin ablası oyuna gitmek için can atıyordu zaten. Ötekilerin de tarlada, mutfakta, şurada burada işleri vardı. Böylece genç kız bir köşede tek başına o güzel gürbüz yavruyu bağrına basıp oturuyordu. Onu kucağında sallayıp ninniler mırıldanıyor ve yavrunun yüz yuvarlak tombul vücudunun küçüklüğünü, çaresizliğini hissediyordu. Çocuğun henüz pek işi yoktu. Onun için ana bazen ağzında biraz pirinç ya da bir çörek çiğneyerek kendi dudaklarının arasından onun ağzına uzatıyordu. Çocuk ağzında birden böyle alışık olmadığı bir tat duyarak şaşalıp ciddi ciddi emmeye başlayınca ana gülüyordu. Niçin güldüğünü kendi de pek bilmeden, çünkü eğlence değildi bu onun için. Kendi içinde öyle bir şiddetli, ıstıraplı, derin bir özlem vardı ki genç kız bunu nasıl gidereceğini bilemiyordu. Düğününden az önce yine böyle çocukla baş başa kaldığı bir gündü. Vakit öğleye yaklaşmıştı. Küçük kız her gün bu vakitlerde gelir ve kardeşini meme emsin diye eve götürürdü. Ama o gün nedense geç kalmıştı. Bebecik huysuzlanıp mızıldanıyordur, kıpırdanıp durarak bir türlü rahat etmiyordu. Onun acıkmış olduğunu görmek genç kıza anlayamadığı halde bir itiş gibi kanında duyduğu belirsiz ama ateşli bir arzu verdi. Yattıkları odaya gidip kapıyı içeriden sürmeledi. Titreyen parmaklarıyla hırkasının iliklerini çözüp çocuğa kendi küçük genç kız memesini verdi. Bebecik hemen memeye yapışıp iştahla emmeye koyuldu. Genç kız ayakta durmuş yavrunun yüzüne bakıyordu. Kanında, rüyalarında bile görmemiş olduğu öylesine bir tutuşma vardı ki gözlerine yaşlar doldu. Dudaklarından kelime olmayan kesik kesik sesler koptu. Böylece çocuğu bağrına bastırıyor ve kendi duygularının özünü kendi de anlayamıyordu. Dopdolu, ateşli, istek gibi, özlem gibi bir şeydi bu. Kucağındaki çocuktan da kendi kendinden de büyük. Sonra bu anın büyüsü yok olup gitti. Genç kızın küçük memesi sütsüz olduğu için bebe öfkesinden, hayal kırıklığından yaygarayı bastı. Ana da önünü ilikledi. Yaptığından nedense biraz utanmıştı. Hemen dışarı çıktı. Küçük kız da koşarak geldi. Kardeşini aldığı gibi kendi evlerine götürdü. Ananın gözünde o dakika bir büyük uyanış dakikası oldu. Belki evlenmekten bile daha büyük bir uyanış. Evlendiği adamı hiçbir zaman yalnızca erkekliği için sevmedi. Kendini ana yaptığı, kendi analığının bir parçası olduğu için sevdi erkeğini. Gençliğin cahil, olgunlaşmamış çağında bile bu böyleydi. Vücudunun olgunlaştığı ve her şeyi öğrendiği kadınlığın tam kıvamına erdiği bir çağdaysa ana işte böyle tek başına kala kalmıştı. Çocukları her gün biraz daha büyüyor, çocukluktan her gün biraz daha uzaklaştıkça sanki ananın malı olmaktan da biraz daha fazla çıkıyorlardı. Büyük oğlan iyice boyatmıştı, dal gibi ince ve sessizdi. Az konuşuyor, en ağır işleri bile yapmaya çalışıyordu. Akşam üzeri ana kaba saba tahta sabanı eve götürmek için kaldırmaya davranınca oğlan hemen atılıp sabanı kendisi alıyor ve o zayıf omuzuna bir boyunduruk gibi vurarak sürülmüş toprakların üzerinde sendeleye sendeleye yola düzülüyordu. Ana da çok zaman o kadar yorgun oluyordu ki çocuğun sabanı taşımasına izin veriyordu. Şimdi kuyudan su çekip mandaya yemini veren de büyük oğlandı. Tarlada ise babaymışçasına işin kendine düşen payını, hatta daha çoğunu yapmaya çabalıyordu. Yine de tuhaf bir şekilde zorla anasından uzak durmaktaydı. İşi paylaşmakla, ona boyun eğmekle birlikte çok zaman dik kafalık da ediyordu. Kadına öyle geliyordu ki büyük oğlu kendi aklının ermediği bir tarzda kendinden uzaklaşmış, ona sokulmak istemiyor, üzerinde kötü bir koku varmışçasına ondan daima ayrı duruyordu. Çok zaman hiç yoktan bir şey için aralarında kavga çıkıyordu. Söz gelişi kadın ona tırmığını daha iyi tut diyor, çocuksa kendi tutuşu daha yorucu olduğu halde bildiğini işlemekte inat ediyordu. İşte buna benzer ufak tefek şeyler için sık sık kavga ediyorlardı. Ama ikisi de hayal meyal farkındaydılar ki kavgalarının gerçek sebebi bu değil, akıllarının pek ermediği daha derin, daha başka bir şeydi. Kızı da o zavallı yarı kör gözlerinden ötürü hiçbir zaman ferahlık, sevinç getirmemişti anaya. Bununla birlikte kızcağız sabırlı olmak için elinden geleni yapıyor, artık eskisi gibi ağlayıp sızlanmıyordu bile. Küçük olan artık ayaklanmış olduğu ve sokakta öteki çocuklarla dövüşüp oynamaktan hoşlandığı için kız da bazı bazı anası ve ağabeyiyle tarlaya gelir olmuştu. Ama orada bile derdi yardımından büyüktü. Örneğin yeni filiz süren bir tarlanın otlarını yolayım derken gözleri seçmediği için çok zaman ot yerine filizleri koparıyor. O zaman da büyük oğlan kızarak "Hadi kız besen de burada bir işe yaradığın yok senin. Hadi eve ninenin yanına gitsen" diye bağırıyordu. Kızcağız bunun üzerine çok gücenmiş olduğu halde yine de gülümseyerek ayağa kalktığı zaman ağabeyisi bu kez de "Bastığın yere baksana, dikkatsiz şey, filizlerin üstünde yürüyorsun" diye tiz tiz onu azarlıyordu. O zaman küçük kız kalmayı gururuna yediremediği için hemen oradan kaçıyor, ona da oğluyla zavallı yarı kör kızının arasında kalarak bunalıyordu. İkisine de acımamak elinde değildi. Oğlu yaşına göre çok ağır olan hizmetin acı yüküyle ezilmiş, kızı ise ıstırabına sızlanmasız katlanmak zoruyla üzülmüş, böylece içini çekerek kızına söyleniyordu. "Doğrudur zavallıcık, fazla bir işe yaramazsın sen. Bu gözler böyle oldukça dikiş bile dikemeyeceksin. Ama hadi eve git de yerleri süpür, ateşi yakıp aşımızı hazırla. Bunlar pek güzel elinden geliyor. Küçüğe göz kulak ol, göle filan düşmesin. Çünkü içinizde en haşarınız, en dik başlınız o. Ninene de çay veriver ara sıra. Senin görevin bunlar. Bunları yapınca bana yardımın dokunuyor. Bir fırsatta ben de gelip senin o gözlerine bir merhem yakacağım. Bakalım." Böylece ana kızını avutuyordu ama kız anası için tersine büyük bir dertti. Saatlerce ses çıkarmadan oturup yaşlı ağrılı gözlerini siliyor ve hep o sabırlı, değişmez ifadesiyle gülümseyip duruyordu. Onun bu halini gören büyüğünün öfkeli sözlerini dinleyen ve en küçüğünün evde oturmayıp ille oyun peşinde koşmasına tanık olan ana bazı kere acı acı düşünüyordu. Bebecikler kendisine öylesine yakın olan analarını öyle seven bu çocuklar nasıl olur da şimdi böyle onu hiç avutmaz olurlardı. Ne yalan söylemeli. Ana şimdi akşamları çok kez karşı kapıya, yengenin evine büyük bir kıskançlıkla bakıyordu. Bu evde iyi ve dürüst bir koca vardı. Gerçi kendi erkeği gibi temiz güzel değildi. Alımsız, toz toprakla yoğrulmuş bir adamdı ama adamdı işte. Erkeğe yaraşır şekilde tarla işini gördükten sonra karnını doyurup yatmak üzere evceğizine geliyordu. Bu evde adamın her yıl dünyaya gelen eli yüzü düzgün çocukları büyüyüp serpiliyor ve adamın karısı çocukların anası o şen şakrak, iyi huylu yenge hayatından hoşnut bir yüzle bebeğini emziriyordu. Hiç kimseyi kendine tasa etmeyen, çenesi hiç durmadan işleyen kadının biriydi ama iyi kalpliydi, doğrusu komşuluğuna da diyecek yoktu. Çok zaman pişirdiği bir eti getirir, ana ile paylaşır, ananın çocuklarına bir avuç yemiş verir, kızın saçına kağıttan bir küçük gül yapıp takardı. Evet, dopdolu, rahat, mutlu bir yuvaydı bu karşıdaki ev. Ana onlara kıskanarak baktıkça kendi içindeki özlem daha da depreşirdi. Derin, öfkeli ve açgözlü bir özlem.